İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataş'la beraber güzel bir program yapacağız inşallah. Ben her zamanki gibi aslında biraz ahir zamanla başlamak istiyorum. Daha doğrusu Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın 1400 sene önce günümüzdeki bilimsel olayları nasıl ispatladığını 1400 sene önceden biz bunları görüyoruz. Bununla ilgili de bugün yayılan yeryüzüyle ilgili anlatmak istiyorum. Dünyanın genişlediğini, yeryüzünün genişlediğiyle ilgili. Biliyoruz ki günümüzde hani teknolojinin de gelişmesiyle beraber yeryüzü genişlemeye başladı. Bunu fark edildi daha doğrusu. Bunun farkına evet. Daha yeni varıldı. Oysa bu milyonlarca yıldır yeryüzünde genişlemeler söz konusu. Her sene ortalama 3 santim kadar dünyada yeryüzü ve kıtalar birbirlerine yaklaşıyorlar. Zaten baktıkları zaman eski tarihe de kıtaların eskiden iç içe olduğunu, çünkü birbirleriyle bir araya getirildikleri zaman girintilerin ve çıkıntıların birebir olduklarını görüyorlar. Bu da dünyanın genişleyip daraldığını gösteriyor. Yani daha doğrusu kıtaların hareket halinde olduğunu gösteriyor. Bir de biliyoruz ki depremler falan var. Depremlerin de oluşlarında kırılmalardan dolayı dağlar yükseliyor mesela, kırılan altlardan dolayı. Vadiler de alçakta kalıyor. Bu şekilde yükselçeler ve alçaltılar oluşuyor dünyamızda.
Evet.
Bugün işte biraz da bundan bahsedeceğiz. Şeytandan Allah'a sığınırım, bir ayet de okuyayım. Ve o yeri yayıp uzatan, onda sarılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk, için gerçekten ayetler vardır. Yukarıdaki ayette yayıp uzatan olarak çevrilen Arapça metteylardı ifadesi, kaplattı, yaydı, esnetti, çekip uzattı, sündürdü, genişletti, açtı, döşedi gibi anlamlara gelir. Ayette dağların ve ırmakların oluşumundan bahsedilirken yeryüzüyle ilgili bu kelimenin kullanılması son derece hikmetlidir. Çünkü yeryüzünün oluşumu ile ilgili bilimsel açıklamalara baktığımızda dağların da nehirlerin yeryüzünün esnetilerek genişlediği esnasında şekillendiği bilgimize karşımıza çıkıyor zaten. Günümüz bilimine göre kıtalar okyanus yüzeyinde sürüklenerek birbirlerinden ayrılmıyorlar. Ancak kıtalar birlikte okyanus tabanı da astronosfer ya da üst manto denilen yüksek ısı ve basınç altındaki sıvı mağma katmanın üzerinde yüzerler. Dolayısıyla dünyanın dışta gözüken karasal kıtaları yanı sıra denizin altındaki yer kabuğu da hareket halindedir. Kıtaları taşıyan levhaların gerilerek genişleme, yayılma, uzama, esneme olarak tarif edilen hareketi nedeniyle günümüzde kıtalar yılda yaklaşık 3 santim kadar birbirinden uzaklaşmaktadır. Deniz tabanında meydana gelen en belirli genişleme ise Arabistan ve Afrika arasındaki okyanus zemininde gerçekleşir ve iki kıta diğer kıtasal levhalardan 3 ya da 4 kat daha hızlı olarak birbirinden uzaklaşır. Genişlemenin deniz tabanında değil de karalarda gerçekleşmesi halinde ise Doğu Afrika Arabistan bölgelerinde büyük derin vadi gibi giderilerek genişleyen vadilerden oluşur. Yeryüzünün yayılması nedeniyle sadece dağların yükselmediği, aynı zamanda belli başlı nehir yataklarının da oluştuğu Yayılan Dünya adlı kitapta şöyle aktarılıyor. Her halükarda en şiddetli basınç yeryüzünün başlıca nehirleri bölgesinde gerçekleşir. Bu gerçekleşme sonucunda başlıca nehir yataklarının rastgele erozyonlarla değil, bu gelişmenin sonucu olduğu görülmektedir. Kıtalar genişlemekte olan bir yüzeye sahiplendikleri için bu gelişmenin kara parçaları yaydığı ve en fazla gerilimin oluştuğu noktalarda kırılarak nehir oluşturduğu sonucuna varılabilir. Utah Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamalarında ise Amerikan kıtası ile ilgili aşağıdaki şu bilgiler yer almaktadır. Ovalık ve çöküntü bölgeleri yeryüzü kabuğunun doğu batı yönünde genişlemesi nedeniyle son 10 ile 20 milyon yıldır oluşmaktadır. Bu esneme hareketi nedeniyle bir gerilim meydana gelir. Yavaş ve sürekli bir hareket ya da bir fay hattı boyunca oluşan ani hareketler yer kabuğunda, yani çatlamalar sonucunda bu gerilim salıverilir ve depremler meydana gelir. Bu depremler sırasında dağlar yükselirken vadiler ise fay hatları boyunca derinleşir. Bu yayılma esneme hareketi bugün de devam etmektedir. Yeryüzünün genişlemesi, yayılması gibi tespitler ancak günümüzün teknolojisinin ve bilimin gelişmesiyle olmuştur. 20. yüzyılın teknolojisiyle bunlara ancak ulaşılmış. Ama baktığınız zaman, ve bunlar bir süreç, yani bunların takibi uzun yıllar alan bir şey. Ama baktığımız zaman Kur'an bize 1400 sene önce bunun yeryüzünün genişlediğini, yayıldığını, kıtaların birbirinden uzaklaştığını zaman içinde, yani seneler içinde sürekli olarak ve her sene aynı oranla uzaklaştığını Kur'an bize bildiriyor. İşte bu da bize Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ve Allah'ın bizlere bunu bilimsel araştırmaları da geliştirmesi yoluyla bizlere bunları çok net bir şekilde gösteriyor. Kur'an'daki yazan olayların günümüzdeki bilimsel olaylarla örtüşmesi.
Maşallah.
Evet, maşallah. Yani maşallah. O dönemde hakikaten Allah özel bir durum yaratmış. Teleskop yok o dönemde, mikroskop yok. Daha dünyanın şeklinin bile nasıl olduğu bilinmediği bir dönemde hem galaksilerin yörüngeler içerisinde olduğunu Allah belirtiyor ayetlerde. Hem de diyor ki mesela dünyada karalar hareket halinde ve genişlemektedir diyor, evet, değil mi? Yani bu o zamanki teknolojiyle kesinlikle bulunamayacak bir şey. Yani bulunsa ve yazılabilecek bir ihtimali olacak gibi bir ihtimal de yok. Değil mi? Böyle bu kapı sonuna kadar kapalı. Ama Allah bunu Kur'an'da o çağda, yani 14 asır önce ayetinde bildiriyor. Biz bunu günümüzde ancak bilimle, biz yani şu anki teknolojimiz bunu ancak keşfetmeye kadir oluyor. Ve biz bu gerçeğin farkına şimdi varıyoruz.
Evet, zaten o zaman söyleseler, evet, hani insanlar genişleniyor diye deselerdi daha dünyanın şeklini bilmiyorlar. Yani tepsi şeklinde diyenler vardı mesela. Hani tabii, o zaman diyorlardı ki hani dünyanın bir ucundan çıksanız diğer ucunda yere düşersiniz diyorlardı. Daha sonra bir baktılar, hani döndüler, dünyanın dedi ki hani geldiğimiz yere geliyorsak dünya yuvarlak, bu anlaşıldı. Düşmediklerine göre yer çekimi oldu, anlaşıldı. Hani dünya daha yeni yeni keşfediliyordu. Oysa Kur'an'da bizde dünya ile ilgili, evrenle ilgili, doğadaki her bütün canlılarla ilgili bize çok detaylı olarak hepsi anlatılmış özellikleriyle beraber. Biz bugün işte teknolojinin, bilimin, hani Allah'ın da istemesiyle, dilemesiyle olan bir şey bu. Günümüzde gelişmesi sonucunda bunları daha net olarak ve bilimsel olarak, ispatlı olarak görüyoruz. Evet. Yani Kur'an'ı da, bilimi zaten Kur'an'a örtüştüğünü çok net bir şekilde görüyoruz günümüzde.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, Ender Hocam yeryüzünden bahsetti. Ben de başka bir Kur'an mucizesinden bahsedeceğim. Güneş belli bir süre sonra sönecektir diyor. Evet. Bilim adamları güneşin yapısını ve içinde meydana gelen olayları ancak son yüzyıllarda keşfetmişlerdir. Bundan önce güneşin enerjisinin nereden kazandığı, güneşin nasıl ışık ve ısı yaydığı gibi olaylar bilinen bilgiler değildi. Kur'an'da 14. yüzyıl öncesinden böylesine devasa bir kütlenin enerjinin tükenerek bir gün son bulacağının bildirilmesi üstün bir ilmin varlığını göstermektedir. Güneşin yeryüzünde yaklaşık 5 milyar yıldır hiç durmaksızın gerçekleşen kimyasal tepkilemeler sonucunda güneş ışığı kesintisiz oluşmaktadır. Gelecekte Allah'ın dilemesiyle bir belirli bir anda sonra reaksiyonlar sona erecek ve güneş enerjisini yitirecek, tümüyle sönecektir. Güneş her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerji açığa çıkarır ve bu yakıt bittiğinde güneş ömrünü tamamlamış olacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşte kendisi için tespit edilmiş olan bir
müstakara
doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Bu yönüyle yukarıdaki ayette güneşin enerjisinin bir gün son bulacağına işaret ediliyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Ayette geçen müstakarın kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamı içerir. Akıp gitmektedir olarak çevrilen tecri kelimesi ise hareket eder, acele eder, deveran eder, dolaşır, usulsüz izler, yolu tutar, cereyan eder, akar anlamına gelmektedir. Kelimelerin anlamlarından güneşin istikrar kılacağı, mekan ve zamana doğru hareketini sürdürdüğü, ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılmaktadır. Kıyamet günü ile ilgili tariflerdeki güneş köreltildiği zaman ayetiyle de böyle bir zamanın olacağı bildirilmektedir. Bunun vakti ise yine Allah katında bellidir. Kur'an'da bu konuyla ilgili diğer ayetlerden bazıları da şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti. Güneş ile ay boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenleyen ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Allah geceyi gündüze bağlayıp katar. Gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Her biri de adı konulmuş bir Suriye'ye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir sureye kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun, üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur. Yukarıdaki ayette geçen Musemmem kelimesiyle de güneşin hareket süresinin belirli olduğunu bildirmektedir Allah. BBC Haber Merkezi'nin bilimsel köşesinde güneşin ölümü başlığı altında verilen haberde şöyle bildirilmektedir. Güneş yavaş yavaş ölecek. Bir yıldızın çekirdeği içine çökerken zaman içinde içerdiği helyum atomlarını tutuşturacak kadar sıcak kazanır. Helyum atomları füzyonla birleşerek karbon oluştururlar. Helyum kaynakları tükendiğinde çekirdek tekrar çöker ve atmosferi patlar. Güneş çekirdeğini üçüncü bir kez tutuşturacak kadar büyük kütlede sahip değildir. Dolayısıyla genişleme devam eder ve atmosferi bir dizi patlama sonucunda kaybeder. Kuruyan çekirdeği sonuçta beyaz bir cücü oluşturur. Karbon ve oksijen meydana gelen dünya büyüklüğünde küresel bir elmas gibidir. Bu noktadan sonra güneş zamanla solacak, giderek ışığı kararacak ve sonunda tümüyle sönecektir diyor. Maşallah.
Evet.
Evet, Allah bize Kur'an'da birçok detay veriyor. Mesela kimisini açıkça söylüyor değil mi? Müminlere, inkarcılar, münafıkların durumunu Allah açıkça belli ediyor, söylüyor. Kimi mesela teknolojiyle alakalı olan kısımları Allah sonradan bulunacak şekilde bir kelimeyle inşallah cümleleri, ayeti öyle indiriyor. Nitekim 20. yüzyıla geldiğimizde de bilim insanları yaptığı araştırmalarda bu gerçekleri buluyorlar. Hatta birçok bilim insanı, bizim bunu bildiğimiz de var, bilmediklerimiz de var, teknolojik araştırmalar yaparken Kur'an ayetlerinden de yola çıkıyorlar. Kur'an'ı o anlamda kendilerine rehber ediniyorlar ve teknolojik buluşlarını bu anlamda da kendileri de keşfederken Kur'an'ın ayetlerinden de faydalanabiliyorlar. Bu neyi gösterir? Her türlü insanın önüne her şeyi birçok şekilde anlatacak şekilde bu kitabın Allah tarafından yazıldığını gösterir. Yani o zamanki insanların, nasıl inkarcılar itirafta bulunuyorlar ya, bu diyorlar yani haşa Allah yazması değil. İnsan büyücülerin değil mi, hani kalem aldığı bir şey gibi söylüyorlar, haşa. Kur'an tenzih ederim. Onun olmadığını Allah böyle birçok şekilde inşallah bize, hepimize göstermiş oluyor elhamdülillah. İnşallah. Şimdi bu Önder Hocam şeyden bahsetti, BBC'deki haberden. BBC'de en son bir belgesel vardı, izledim. Herkese de tavsiye ederim. Inside the Human Body diye. Yani insan bedeninin içindeki detayları gösteriyor. Belgesel yapımcısı Michael Musdi özellikle Allah'ın yarattığını, yani Allah kelimesini pek ağzına aldığını hatırlamıyorum ama creation diyor, yani yaratılış diyor. Mucize diyor ki, mucize nedir? Allah'ın yaptığı, insanın yapamayacağı bir şey, bir olaya insan ona neden mucize der. Ha, mucize oldu der. Yani insanın yapamayacağı, Allah'ın yaptığı bir şeye mucize kelimesi anlamı olur. Mucize kelimelerini ve yaratılış kelimelerini çok sık kullanıyor BBC'de. Sen şimdi BBC'den onu söyleyince aklıma o geldi. Ve özellikle belgeselde en çok beyinle alakalı kısımları çok irdelemişler bazı yerlerde. Mesela diyor ki, şu ana kadar ulaşılan bilgisayar teknolojisinin doruğunda medikal teknisyenler diyor, minimum 1000 tane nöronu, beyinde 1000 tane nöronu aynı anda, o sinapslarda sürekli elektrik iletimi oluyor, sürekli bir akım oluyor, saniyede 1 trilyon reaksiyon oluyor beyinde biliyorsunuz. Minimum küçüklük 1000 tane nörona kadar ancak o reaksiyonları izleyebilecek düzeye ulaşmış bilgisayarlar. Şu andaki bilgisayarın hızı ve veri saklama kapasiteleri daha ayrıntıya girebilecek kadar daha henüz diyor olmadı diyor. Yani küçüte küçüte en son bine, daha bir tane nöronun ilişkilerine kadar daha böyle detaylı henüz daha bizim teknolojimiz incelemeye vakıf olmuyor. Şimdi beyinle ilgili bir sunumumuz var. Beyinden açtığımız konuya o şekilde devam edebiliriz. Beynin iki lobu arasında koordinasyon, yani işbirliği, dış dünyayı tanımanın tek yoludur. Beynin tam arkasındaki oksipital lob, görme duyumu bölgesi, görsel algılama ve yorumlama işlevini yerine getirir. Bu beyindeki lobun bir görevi. Bedenin sol tarafındaki eylemler beynin sağ kısmı, bedenin sağ tarafındaki eylemler ise sol kısmı tarafından yönetilir. Bu çok özel bir düzen gerektirir. Çünkü hemen hemen tüm sinirler beyne giriş çıkışlarında bir taraftan diğer tarafa geçmek zorundadırlar. Yani arada bir muhakkak iletişim olmak zorunda. Örneğin görme bölgesindeki beynin sağ tarafı sadece sol gözden gelen görüntü ile ilgili değildir. Her iki gözün de sol görüş alanı ile ilgilidir. Aynı şekilde sol görme bölgesi de her iki gözün sağ görüş alanı ile ilgilidir. Yani muhakkak bir taraf bir tarafla bilgi alışverişi yapmak zorunda. İlla ki ilgili olduğu yer oluyor. Yüz şu an şekillerini görüyoruz. Bakın sol gözden gelen görüntü beynin sağ tarafına gidiyor. Sağ gözden gelen görüntü beynin sol tarafına gidiyor. Ama beynin sağ tarafından sol görüntünün sol tarafına da sol görüntüyle alakalı veriler var. Neticede solla sağ görüntünün bir arada üç boyutlu görüntü oluşturması için iki lobun da koordinasyonla çalışması lazım. Yüce Allah beynin bu bilgiyi edinmesi için her bir gözün A tabakasının yani retina dediğimiz bölgenin sağ tarafından çıkan sinirleri sol taraftaki görme bölgesine ve her iki gözünün retinasının sol tarafından çıkan sinirleri de sağ taraftaki görme bölgesine ulaşacak şekilde yaratmıştır. Maşallah. Beyin her iki gözden gelen elektrik sinyallerini eş zamanda birleştirir ve dış dünyayı tanımamızda bize yardımcı olacak mükemmel bir görüntü oluşturur. Hem de 3 boyutlu hem de 10 milyon tane farklı rengi barındıran bir görüntü oluşturur. Eğer Yüce Allah görme duyusunda bu eş zamanlılığı yaratmasaydı, bir gözün gördüğü görüntü ile diğer gözün gördüğü görüntü uyumsuz olur, görüntü çiftlemesi meydana gelirdi. Bunun bak çok güzel bir örneği var. Çok rahat anlayabiliriz. 3 boyutlu televizyon teknolojisi çıktı şimdi değil mi? Büyük marketlerde görüyoruz. 3 boyutlu televizyonlar var. Ama biz ona çıplak gözle baktığımızda
bulanık olur.
Evet. 2 tane değil mi? Farklı görüntünün üst üste bindiğini ya. Şeklinde bir görüntü görüyoruz. Ama o gözlüğü taktığımızda bir anda böyle bir derinleşme oluyor değil mi? 3 boyutlu bir hal alıyor. İnsan beyni de buna benzer bir şekilde sağ gözle sol gözün gördüğü görüntü üst üste oturmuyor. Aynı şekilde yani 3 boyutluya benzer bir şekilde o gözlüğü taktığınızdaki olan reaksiyona benzer bir şekilde beynin içerisinde oturtuluyor ve bir anda görüntü derinleşiyor, derinlik kazanıyor. Değil mi? Mesela ben seni şimdi görüyorum. Yani arkandaki lambayla aranda bir uzaklık hissi evet. Şu an. Mesela ben algı olarak öyle algılıyorum. Halbuki mesela tek gözünü kapatır insan, tek gözüne baktığın zaman bu derinlik hissi kaybolur.
Evet.
Çünkü tek uzaklığı kameradan yani. Evet görüntü alıyor konumuna indirgemiş oluyorsun. Yani.
Türbinlerde de öyle mesela teleskop türbinlerde evet. Genelde tek gözümüz kapattığımızda daha net görüş oluyor.
Şimdi mesela gözde bir de şöyle bir şey var. Şimdi iki gözden mesela tek bir noktaya giriyor. Şurada birleşiyor. O noktayı net olarak görebiliyoruz ama hocam da dediği gibi tek gözümüzü kapadığımız zaman da burada birleşim yani olmadığı için bu göz izasını görüyor. Hani mesela şu bardağı tek gözümüzü kapattığımız zaman da bardağı tutturma ihtimalimiz azalıyor mesela. Şeyini. Çünkü gözümüz tek görüyor. Bir yönden görüyor. Yani iki taraftan göremiyor. Oysa biz şu anda geniş bir alanı görüyoruz. Mesela hani göz buraya odaklı ama ben şimdi solumdaki bu bayrağı da görebiliyorum. Sağımda hocamı da görebiliyorum mesela. Geniş bir alana bakabiliyorsunuz. Ama tek gözlü olduğunuz zaman odaklanma da az olduğu için mesela tek gözle okumaya çalışın yazan bir yazıyı. Görüntüde böyle zorlanırsınız okumakta. Çünkü o görüntüye tamamen iz düşüm düşmüyor alana. Ondan dolayı netleştiremiyor. İşte Allah o yüzden insanlara iki gözün birbirine oranlı ve odaklı bir şekilde yaratmış ki yani insanlar baktıkları zaman nesneleri direkt çözebilsin, algılayabilsin diye. Tek gözle baktığınız zaman da bir şeyi anlamlandıramıyorsunuz ilk bakışta. Ancak iki gözün birlikte çalışması sonucunda görüntü anlam kazanıyor.
Üçüncü boyut ortadan kalkıyor. Evet. Derinlik hissi ortadan kalkıyor tek gözle. O dediğin optik odaklama konusu da ayrı bir mucize. Hatta dün de bahsetmiştik. Şimdi insanoğlu bir yere bakmak istediği zaman gözünü istek duyuyorsun. İstemli kasları kontrol edip mesela gözünü sağa çeviriyorsun. Fakat bu isteği yaparken istemli sinir sistemiyle bunu yaparken istemsiz sinir sistemi de ne yapıyor biliyor musun? İki gözün tam senkron. Evet. Odak ayarını yapıyor Ve iki gözün tam senkron bir şekilde, yani bak ikisi bir anda dönüyor. Yani iki kamera bir anda dönmesi gerekiyor değil mi? Tek gözle, yani tek göz sonra öbür göz dönmüyor. İkisi bir anda dönüyor ve ona odak ayarını yapıyor. Kim yapıyor? İstemsiz kaslar yapıyor. İstemsiz sinir sistemi yapıyor. Yani insanın şuurunun dışında bir mekanizma senin odak ayarını ve kameraların optik ayarını yapıyor. Kim yapıyor? Allah yapıyor bu ayarı tabii. İnsan zaten kendisi şimdi öyle bir şey yapacak olsaydı eğer, şimdi bakacak, ondan sonra bir odak yapmaya çalışacak, öbür gözünü ayarlayacak, üçüncü boyut tutmayacak.
Zaten ki, görüntü gitti zaten.
Evet, film yönetmenleri bunun, yani ömürleri buna geçiyor. İşte kameranın ayarı, değil mi? Işık ayarı, optik odaklaması, üç boyutlu şimdi teknoloji çıktı, çift kamerayla çekiyorlar. İki kameranın aynı yere bakması, baktıktan sonraki üç boyutun ilmi, bunun ayarı ki belli bir sürenin üzerine çıktığı zaman filmin uzunluğu, insanlar izlerken mide bulantısı yaşıyorlar mesela. Evet. Bunun da bir özel ayarı ve ilmi var mesela. Türlü türlü ayrıntısı var maşallah. Allah bizim yani hiç farkında olmadığımız bir dünyada, yani bu optik dünyasını hiç bilmediğimiz halde muazzam konforda 3 boyutlu görüntü, gözümüzü açıyoruz. 90-100 sene yaşıyor insan, o da 3 boyutlu görüntü görüyor. Hiçbir yere baktığı için midesi bulanan insan var mı? Yok. Ya görüntü görmekten miden bulanıyor mu? Bulanmıyor. Ama televizyon sektöründe bunun ne kadar zor bir işlem olduğunu, evet, işte biz de onu yönetmenlerin ağzından duyuyoruz.
Zaten maşallah, kameralar da göz sistemini alarak, yani onu taklit ederek yapmışlar. Mesela işte evet, odaklama ayarı, lensini mesela odaklıyorsunuz bulanık görüntüyü. Oysa biz hani direkt gördüğümüz zaman da net görebiliyoruz. Hani belli bir görüş mesafemiz alanı içinde olan şeyleri hiç bulanıklık görmeden net görüyoruz. İşte ne bileyim, koşarken ya da yürürken mesela, hani kamera omzunuzda koşup yürüyün, görüntüyü kaydedin. Görüntülerde hep zıplamalar oluyor. Net bir şekilde göremiyorsunuz. Oysa göz kasları o şekilde ayarlanmış ki, yani biz koşsak da, koşuyor da olsak, bizim görüntümüz dalgalı olarak gelmiyor. Yine biz odaklandığımız şekilde nesneyi görebiliyoruz. Bu da işte Allah'ın yine yaratış mucizelerinden bir tanesi. Yani hiç eşi benzeri olmayan, ne kadar uğraşsak da taklit etmeye yapamadığımız bir şey.
Evet. Ve daha kompleks gözler de var. Tabii bizimki yani iki, evet, mercekli birbirine odaklayan 300 derece gören canlılar var. Evet. Mesela ya yani iki gözünü farklı oynatabilen canlılar var. Enfraruj
da gören canlılar
var. Gören canlılar var.
30 bin adet mercekli tabii, böcekler var.
Yani mükemmel göz sistemleri yaratmış Allah. Kartalın gözü.
Evet.
Yusufçuğun gözü. 300 derece
gece görüyor mesela. Yani. Kedigiller değil mi? Geceleyin, evet, görebiliyor. Gündüz de görüyor, gece de görüyor.
Kedi gece çok net görüyor. Evet. Mesela karanlıkta sen göremezsin ama kedi seni görebiliyor. Ve gözleri dikkat ederseniz zaten parlıyor onlar. Işıkta çok.
İşte bunu kim yapıyor diye baktığımızda, o şuursuz protein molekülleri mi, et parçaları mı, saydam retina hücreleri mi bunu ya yapıyor diye. Tabii ki bunu Allah yaratıyor. Evet. Her an maşallah, o canlılardaki o teknolojiyi de Allah onlarda her an yaratıyor. Bizdekini de her an inşallah Allah yaratıyor. Allah bizim bunu görmemizi istediği için böyle detaylı şekilde yaratıyor inşallah. Sunumuza devam edelim. Yarım kaldık. Evet, bilim adamları görüntü verilerinin beynin ilgili kısımlarına nasıl yansıtıldığını açıklama getirebilmektedirler. Ancak onları asıl şaşkınlık içine bırakan bu elektrik sinyallerinin beyinde nasıl düzenlendiğidir. Gerard L. Schroeder görme olayındaki mucizevi yönlerden birkaçını şu ifadelerle dile getirmektedir. Bakın. Biyolojik bilgi transferi süreci hayranlık verici bir hikayedir. Sadece bu olaylar zincirin tek bir parçasını ele almak istersek, bu olaylardaki beyin gözdeki retinaya yansıtılan iki boyutlu görüntünün üç boyutlu bir dünyayı temsil ettiğini nereden bilir? Çünkü görüntü bir dizi elektriksel uyarıya dönüştürülür. Ve bunların her biri bunların her birinin voltaj farklarıdır. Yani fark elektrikteki voltaj farkı. Bu aklı nereden almıştır? Yani sadece voltaj farkından görüntünün çeşitliliğine hakikaten çok ayrı bir mucize. Saat sonunda bir de onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Schroeder'ın de vurguladığı gibi elektriksel uyarıların bilgiyi şifreli olarak taşıması, sonra bunların dışarıda var olan maddesel dünyadakinin aynısı olarak beynimizde yorumlanması üstün bir aklın ürünüdür. Yazarın bu aklı nereden almıştır ifadesiyle dikkat çektiği aklın gerçek sahibi ise kuşkusuz hepimizi yaratan, görmemiz için gözler veren Rabbimizdir. Yunus suresi 31 ve 32. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. De ki, Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Ey evrimciler, hala evrime inanmakta ısrar eden insanlar, Allah bütün işleri çevirirken, bütün her şeyi detaylarıyla da bize açıklarken, Allah yani bak işleri yaptığını bu an şu çağda, şu zamanda herkese, çocuğundan yani çocuk yaşta insandan 90 yaşında insanına kadar gösteriyor. Herkesin önünde internet var, televizyon var. Mesela şu an değil mi? Televizyonda insanlar bizi izliyorlar. Görüyorlar şu an, tanık oluyorlar. Allah'ın yaratışına inşallah. Çocuklar da tanık oluyor, büyükler de tanık oluyor. Buna rağmen Allah çevirir, yani çevirmesini istemiyor. Hidayete ermesini istiyor her insanın. İnşallah türlü türlü de böyle bizi vesile ederek açıklattırıyor insanlara inşallah. Ki Allah'a iman etsinler diye. Ki yani mantıklı olan, güzel olan, rahat olan, değil mi? İyi olan, yani doğru olan, insanın ruhunun sağlığına kavuşturan şey de bu. Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmenin kimseye bir zararı olmaz. Hatta çok büyük faydası olur. Şu anki dünyadaki bozuklukların tamamı Allah'a iman edilmemesinden kaynaklanıyor. Yani yeteri kadar. İman edenlerin az olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yoksa Allah ayette söylüyor, kimseye Allah zulmetmek istemediğini söylüyor. Ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlar diyor. Değil mi? Ayette evet. İnşallah. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcı, çok esirgeyici, çok rahmetli, çok merhametli, çok rızık veren, değil mi? Bol bol yaratan, inşallah herkese doyuran, yediren, içiren, sağlıklı bir hayat sürdüren inşallah. Ve bize ama bu dünyada imtihan ediyor Allah. İmtihan dünyası, bu dünyanın özelliği o. Sadece imtihan için yaratmış vaziyette. Çünkü esas olan rızık diyor Allah. Yani esas olan ve sürekli olan rızık ahirette diyor.
İnşallah.
Mümin kullarım da diyor oraya gidecek ki Allah çağrısıyla, tebliğiyle herkesi mümin olmaya davet ediyor. Bütün Kur'an ayetleri değil mi ona bakıyor. Yani inkar öyle bir şey yok. Herkesin mümin olmasını Allah, iyi Müslüman olmasını ve cennete gitmesini tavsiye ediyor. Müminler de öyle tavsiye ediyor değil mi? İyi doğruyu anlatıyor. Ve esas olan, sürekli olan ve dilediğimiz ve aklımıza gelen gelmeyen birçok rızkı inşallah Allah cennette yaratacağını bize bildiriyor.
Elhamdülillah. Hocam yani gözde mesela söyledik de bu gözün sadece hani göz organı ile bitmiyor mesela. Sadece göz organının hiç tek başına bir anlamı yok. Beyinle bir arada olması gerekiyor. Hani bu sistemi bir insanın yapması ya da tesadüflerin yapması mümkün değil. Çünkü bunların bir geçiş zamanı ve geçiş şeyleri var. Yani gözü gördükten sonra mesela göz nesneyi ters olarak görüyor. Beyin evet. Onu düz olarak algılıyor mesela. Oradan öyle bir geçiş yapıyor. Bunu mesela beyinde yorumlanması gerekiyor. Beynin mesela sağ ve sol lobları var. Birisi matematiksel, birisi sözel konularda ağırlıklı mesela. Görüntüyü anlamak, görüntüyü kafanda tutmak gerekiyor. Beynin içinde bunun olması gerekiyor. Yani baktığınız zaman böyle sanki hani şimdi yeni kamera sistemlerinde bir şeyi açarsınız, ekranı açarsınız mesela. 10-15 tane kare kare görüntüler olur. Beyinde sistemde bu şekilde mesela görsel hafızası bir yerde, yazılı hafızası bir yerde. İşte bunlar baktığınız zaman da bir bütün halinde, bir sistem halinde. Yani tek başına göz hiçbir şey ifade etmiyor. Gözümüzün tek başına olması hiçbir şey yani hiçbir şeyi kullanamazsınız. Gözümüz eğer beynimizle bağlantılı olmasa, o sinyalleri alıp verme yeteneği olmasa hiçbir şekilde göz organının tek başına hiçbir anlamı yok. İşte bu yüzden bunun da tesadüfen olması mümkün değil. Çünkü neyin ne zaman ve hangi sisteme göre nasıl olduğunu bilmek için bir akıl sahibi olmak gerekiyor. Biz ancak bunların işte bilimsel araştırmalar sonucunda biz bunların nasıl olduğunu öğreniyoruz. Hani göz retinadan geçiyor, oradan beyinde algılanıyor, görülüyor diye. Ama bunları ilk yani bu dünyada insan var olduğundan beri görebiliyor. Bunu da demek ki bir akıl sahibi var. Bunları yapan bir yani bunların sahibi birisi var. Dünyanın evet. Bütün dünyanın sahibi olduğu gibi. Hani bunların tesadüfen olması mümkün değil zaten.
Evet. Şimdi Schroeder bunu 2001 yılında söylemiş. Bak diyor ya hayranlık verici bir hikayedir diyor. The Hidden Face of God isimli kitabında 2001 yılında yazmış. Sayın hocamız 1980'den beri bu konuyu çok daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Bakın ve işin gerçek yönünü yani görme olayının esas boyutunu anlatıyor. Bu çok daha önemli. Şimdi burada maddesel bir takım açıklamalar yapıyoruz. Biz işte ışık geliyor, göz hücrelerinden geçiyor, pipulalar da var orada işte konik ve silindirik. Oradan geçiyor, retina ters düşüyor iriste. Sonra elektrik impulsuna dönüşüyor. Görüntü dediğimiz şey bir elektrik akımı oluyor. Elektrik akımından sonra tekrar beyne ters giderek beyindeki hocamızın tabiriyle mercimek kadar olan görme merkezinde apaydınlık, karanlık bir et parçasının içinde apaydınlık bir dünya görüyoruz. Ama görüntü bir aşamalardan geçiyor gördüğümüz şey. Elektrik enerjisine dönüşüyor ve sonra tekrardan görüntü olarak canlanıyor. Şimdi bir kere orada bir görüntü kayboluyor. Bir kere elektrik enerjisinin olduğu yerde, impulsunun olduğu yerde bambaşka bir şekle bürünmüş oluyor. Şimdi teknik kısmı zaten olağanüstü mükemmel. Yani o olay, yani o mekanizmanın zaten tesadüfen gibi bir şeyle, açıklamayla mümkün değil. Çok üstün bir yaratılış örneği görüyoruz oradaki mekanizmada. Ama görme, o çok üst boyut bir olay. Yani görme dediğimiz bir algı biçimi ve bunu algılayan ne göz, ne retina, ne iris, ne et parçası, ne beyin. Ruh algılıyor görüntüyü.
Evet.
Hocamız çok güzel bir şekilde ifade etti. Gözü olmayan ruhumuz görüyor, kulağı olmayan ruhumuz işitiyor dedi.
Evet.
Yani bizim gözümüzün, ruhumuzun gözü yok ama gören ruhumuz. Yani et parçası görmez. Biz dediğimiz şey ruhumuz. Allah orada muhteşem bir mekanizmayla görme olayını yaratırken aslında işte hocamız o üst boyut olan bu maddesel dünyanın tam karşılığı olan ne anlama geldiğini izah etmiş oluyor. Yani bizim zannettiğimiz gibi böyle işte dokunduğumuz sertlik gördüğümüz gibi değil. Yani böyle hani mutlak varlık olarak değil. Yani materyalistlerin düşündüğü veyahut insanların o maddenin o şekline ve üç boyuttaki ve atomdaki sertlik, işte tat, o algılarla hissettiğimiz gibi tam varlık olarak değil. Çünkü gözümüz kapalıyken de görüyoruz.
Evet.
Aynı şekilde. Allah bize her gün rüyada görüntüleri göstererek,
evet,
dünyadaki görüntüleri de kendisinin yarattığını hatırlatıyor. Bu çok önemli. Yani işte insan yaşadığı dünyanın mahiyetini tanıması açısından ve dünyaya meftun olup dünyayı o anlamda tam gerçek zannedip, yani kendiliğinden var olan sonsuz mutlak bir madde zannedip ona meftun olduğunda ona kanmış oluyor. Halbuki bakın, bilimsel gelişmelerin ve bu anlatımların, özellikle hocamızın bu görme olayındaki üst boyut, ruhun algıladığı olayını anlatmanın, ya bunu algılamak çok önemli. Çünkü her görüntüyü Allah'ın gösterdiğini çok iyi kavrıyor insan o zaman ve o görüntüyü neden gösterdiğini de açıklıyor Cenab-ı Allah. Kur'an'da hanginizin iyi davranışlarda bulunacağını gözlemek için, mealen söylüyorum, şeytandan Allah'a sınırım, deniyor. Yani sınav olarak, imtihan olarak. Görüntüler de kendiliğinden veyahut böyle bir şeysiz olarak, şuursuz, hikmetsiz demeyeyim de, yani kendiliğinden veyahut öyle boş olan
otomatik falan değil,
görüntüler değil, hikmetli görüntüler. Yani o görüntünün bir sebebi var. Biz onu görüyorsak, o karede Cenab-ı Allah'ın bizden bir murad ettiği bir şey var. Bizim orada bir ibadetimiz var. Değil mi? Mesela biz o görüntüde diyelim yardım edecek bir insan görüyoruz. Orada yardım etmek, Kur'an ahlakına uygun olanı onu göstermekle sorumlu oluyoruz. O bizim ibadetimiz oluyor. İşte merhamet edilmesi gereken bir görüntü yaratıyor Cenab-ı Allah. Orada bizim ibadetimiz o merhameti sergilemek oluyor. Onu görüp geçen o vicdanına uygun bir davranışta bulunmamış oluyor ve o Kur'an ahlakını, Allah'ın beğendiği tavrı göstermemiş oluyor. Mümin ise, bunun farkında olan mümin, bakın gözünden hiçbir şey kaçırmaz. Yani göz görmesi farklı, bir de kavraması farklıdır. Yani o gördüğü dünya hayatındaki o kareyi Allah zorluk gösterebilir, sıkıntı gösterebilir. Nitekim onlarla imtihan edeceğini söylüyor. Orada bir, evet, hikmet arar. Yani hayır gözüyle bakar mümin. Bakın, yani bakış açısı imanla alakalı bir şeydir. Her şeyin kendi kendine tesadüfen olduğunu düşünen bir insan, o olaya bakışıyla her şeyin kaderde Cenab-ı Allah tarafından yaratıldığını ve bir hikmeti olduğunu, kendisine yönelik de bir ibadete yönelik bir görüntü olduğunu bilir. Ha, ben burada deneniyorum. Allah'a karşı mesela sabretmekle, güzel ahlak göstermekle, vicdanen zaten sorumludur ve vefa, işte sevgisi gereği, korkusu gereği orada güzel bir ahlak sergiler. Dolayısıyla o bunu kavramanın da o yönden çok büyük faydası var. Kamil iman dediği hocamızın kitabı var bu konuda. O odur yani Allah'ın izniyle onu kavrayıp, dünyanın mahiyetini kavrayıp her görüntüde Allah'ın gösterdiği her görüntüde hayır aramak. Burada bir hikmet var, bir hayır var. Allah bunu boş yere yaratmadı. Burada bir güzellik var. Siz şer zannedersiniz, halbuki o sizin için hayırdır diyor Cenab-ı Allah ayette. Oradaki hayrı görmek ve hikmeti görmek insanın dünyayı çok daha güzel ve doğru, anlamlı, hikmetli görmesini sağlar ve doğru davranışları sergilemesini sağlar Allah'ın izniyle. O yüzden Sayın Hocamız bunu 30 yıldır bütün kitaplarında, kitabının arkasında maddenin mahiyeti olan bu konuyu çok detaylı ve böyle üst boyut, yeni bir boyut şeklinde esas mahiyetini anlatıyor. Bu çok önemli. Hocamız dedi ki 2012'lerde, işte önümüzdeki sene ve daha sonra bu konudaki insanların algısı daha da gelişecek. Ve o zaman ben daha da derinlemesine anlatacağım bu konuyu dedi Allah'ın izniyle.
2012'de değil mi? İnşallah.
Evet inşallah. Yani önümüzdeki yıllar bu konuda insanların daha iyi kavrayışa sahip olacakları. Hocamız daha derin anlatacağım demişti bu konuyu inşallah. Göreceğiz inşallah. Daha da algılamamız kolaylaşacak inşallah.
Peki Allah bize ne gösteriyor? Gözümüz çok güzel görüyor maşallah. Altı Hocam çok güzel anlattın. Bu dünyada peki bütün Allah yarattığı görüntüyü hikmetle yaratıyorsa o zaman şu an gösterdiği görüntünün hikmeti ne diye düşünmemiz gerekir. Ne görüyoruz şu an dünyada? Şimdi bakıyoruz. Bütün dünyanın tamamında özellikle 1980 yılından sonra depremlerin çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Değil mi? Gözümüzle görüyoruz. Sel felaketlerinin arttığını görüyoruz. Tsunami felaketlerinin olduğunu görüyoruz. Daha sonra
savaşların olduğunu görüyoruz.
Evet, savaşların olduğunu görüyoruz. Dünyanın çevresinin her geçen gün daha fazla meteor taşıyla çevrildiğini görüyoruz. Ve Müslümanların dünyanın çeşitli yerlerinde zulüme uğradıklarını, haksızlığa uğradıklarını, katliamların yaşandığını, adaletsizliklerin olduğunu görüyoruz. Değil mi? Öte taraftan şu an görüyoruz Arap ülkelerinde değil mi? Mısır'dan başlayıp şu an Suriye, Yemen'de en son sıçrayan ve harikulade bir şekilde yani mucizevi bir şekilde toplumun galeyane gelip değil mi? İktidarla savaş haline geldiğini ve birçok ülkede iktidarın devrildiğini görüyoruz. Allah bize bunu gösteriyor. Her geçen gün evrim teorisinin artık hocamızın eserlerinin ulaştığı her yerde geri çekildiğini, yok olduğunu, beyninin darmadağın olduğunu, yerine Allah inancının aldığını görüyoruz. Bütün bu gelişmelerden sonra insan bu hikmetli görüntülerin akabinde ne yorum yapmalı? Tabii ki şöyle düşünmeli. Çok güzel bir döneme doğru gidiyoruz. İnşallah. Allah bütün bu olan olaylarla bir şeye dikkat çekiyor. Çok kutlu bir zamana dikkat çekiyor. Ahir zamanda yaşanacak olan altın çağa dikkat çekiyor. Bu çağın olmasına vesile olacak olan öncelikle Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın günümüzde yaşadığına inşallah dikkat çekiyor. Yani ya depremler olur diyor hadiste değil mi? 20 bin 30 bin ölmeli depremler olur diyor. Oluyor. Kabe baskını oluyor. Ay ve güneş tutulmaları oluyor. Yani her şey oluyor ve bütün medya organları da bunu bahsediyor. Bak gazeteler, dergiler, televizyonlar, internet artık bütün görüntülerde Allah ahir zamanın yani bütün şiddetiyle diyelim yaşandığını bütün insanlara anlatıyor maşallah.
İnşallah. Onur Hocam çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Yağmurların ve sellerin artması ahir zamanında olduğumuzun bir göstergesi olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biridir.
Evet maşallah.
Evet, maşallah. Şiddetli yağmurların yağıp sellerin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük sellere neden olacak yağmurları hadislerde şu şekilde bildirmiştir. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Gerçekten de son yıllarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şekilde seller çok artmıştır. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seller hakkında çok önemli bir detay daha haber veriyor. Lulin kuyruklu yıldızı geçmeden kuraklık olacağını, Lulin geçtikten sonra da sellerin başlayacağını söylüyor hadiste. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasarlar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Evet, bu da daha önceki yılda Lulin kuyruklu yıldızın ortaya çıkmasıyla iki ucu bir boynuz şeklinde ve parlak bir şekilde oldu.
Evet.
Ve insanlar daha çok evrimciler yani kuraklığın geldiğini, dünyanın sonunun geldiğini ve küresel bir daha yağmur yağmayacağını, küresel ısınma dediler, evet. Her şeyi söylediler ama onun aksine 3 yıl sonra aşırı bir yağmur yağdı, yani. Kuraklık durdu.
Şimdi
ve
de sel oluyor, her yerde sel var.
Sellerin artmasına da bütün insanlar bunlara sevindi. Çünkü hepimiz suyun biteceğini düşünmüştük. Öyle bir şey yarattılar dünyada. Hı hı. Ama inşallah
oysa bu zaten şey Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleriydi, evet. İşte onu da.
Evet, şimdi bu hadiste verilen bilgileri tek tek inceleyelim. Lulin kuyruklu yıldızı 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Evet, burada da haber küpürlerinden görüyoruz. Parlak şekilde Lulin kuyruklu yıldızın dünyaya teğet geçtiğini söylüyor başlıklarda. Aynı hadiste bildirildiği gibi diğer yıldızlardan ayrı olarak 2 adet kuyruğa sahiptir ve parlaklığı diğer yıldızlardan 6 kat daha fazladır diyor. Maşallah.
Zaten görüyoruz yani iki boynuz gibi, evet. Gerçekten hani normalde
ve
tek
diğer
bir
yıldızlara
kuyruk
göre aşırı bir parlaklık söz konusu. Evet. Hadiste belirtildiği gibi yıldızın görünmesinden önceki 3 yıl boyunca yağışlar dünya genelinde oldukça azalmış ve birçok bölgede kuraklık baş göstermişti. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde iklim değişikliği 2007 raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç senede yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı ve burada açlık ve hastalıkların artacağı belirtilmiştir. Başka bir gazete haberlerinde de susuz kış diye başlıklar çıktı. Son 400 yılın en yüksek sıcakları. Barajlar kuruyor ve gördük yani barajlarımız kurudu. Geri çekildi, insanlar korktu. Acaba susuz mu, evet, kalacağız? Kuraklık olacak, ölümler gerçekleşecek, hastalıklar çoğalacak çünkü su azaldıkça hastalıklar çoğalacak.
Hatta öyle abarttılar ki olay, evet. Yani kuraklıktan dolayı işte insanlar su artık diyorlardı, hani espri şeyine düşmüştü artık, su savaşları olacak diyordu. Evet. Hani gerçekten ülkeler su sıkıntısı çekeceği için su için savaşacaklardı deniyordu mesela. İşte insanların bu kuraklık karşısında artık birbirleriyle su için savaşacaklarını 3 yıl sonra da tam aksine, evet, tıpkı Peygamber, evet, Efendimizin bize hadislerde bildirdiği gibi inanılmaz da bir yağmur yağışı var şu
onlar
anda.
Onlar onu söylerken Sayın Hocamız da, evet, hayır öyle olmayacak diye o vakitlerde söylüyordu. Evet, çünkü hadis-i şeriflerde, evet,
o şekilde
biliyordu. Evet. Allah'ın izniyle hadis-i şeriflerde geçti. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz ne dediyse o çıkmış. Çünkü kaderde Allah'ın yarattığını bize bildiriyor. Evet,
inşallah. İşte aynı hadiste belirtildiği gibi 2009'un Mart ayından sonra dünya genelinde yağışlarda büyük artış olmuş. Hatta barajların kapakları aşırı doluluktan kırılmış ve binlerce insan evlerinden tahliye edilmiştir. Şu anda yaşanan sel felaketleri de bu yağmur artışının bir neticesidir. Evet, barajlarımız 2009 yılından sonra da taştı. Sularımız fazla geldiği için bazı insanların evleri yıkıldı ama herkes Allah'a şükür etti yine de. Tabii. Suya şükretti.
Şimdi hocam bu iki görüntüyü yan yana koysak, iki resmi. Evet. Desek ki bunların ikisi de Türkiye'de yaşandı, dünyada yaşandı. Hani normal bir şekilde insana deseniz bu şekilde derlerken nasıl böyle bir şey olur? Yani İki görüntüyü yan yana görse 3 yıl arasında bu kadar dünyalar, yani çok büyük gözle görülür bir fark var. Birisi kuraklık, dünyanın kuruması deniliyor. Evet. Birisi de bereket, bolluk, bereket deniyor mesela. İkisi arasında çok büyük farklar var. Hani bu ikisini o zaman işte insanlara bu şekilde lanse edilmişti. İşte insanlara kötülük olacağına dair lanse ediliyordu. Şimdi 2009'da da tam aksine bu sellerle, hatta şimdi artık insanlar diyor ki hani bu kadar yağış yağmasın artık, yeter barajlar. Bu sefer artık seralar su basmaya başladı. Mesela bakıyoruz hiç su basmayan ilçeleri, illeri sular, evet, basmaya başladı. Haberlerde her gün izliyoruz mesela. Adam diyor ki mesela, konuşuyorlar. Diyor ki burada diyor ben hayatımda bu kadar yağış olduğunu görmedim diyor. 40 yıldır bu şehirde yaşıyorum diyor. Hiç beklenmedik şekilde inanılmaz bir artış oldu.
Geçen Samsun'da olmuştu sanırım.
Antalya'da, Samsun'da, her yerde bunlar yaşandı yani.
En
o yüzden
son olmuştu seller. İşte Peygamberimiz daha önce de hadislerinde ve ayetlerinde, evet, de bahsediyor. Hazreti Mehdi'nin döneminde olduğumuzu ve kuraklığın her şeyin onun gelişiyle her şeyin düzeleceğinden bahsediyor.
İşte yani biz de aslında insanların söylediklerine değil de Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bildirdiği ya da Kur'an'da ayette geçenlere baktığımızda aslında dünyanın geleceğiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Hani insanlar çünkü sonuçta hepimiz bir kuluz. Allah tarafından yaratıldık. Herkeste hatalar oluyor. Mesela işte bu şekilde görüyoruz. İnsanlar o zaman düşünüp bu hatalara düştüler. Ama baktığımız zaman da hadislerde hocamızın da söylediği gibi mesela o zaman demesiyle hani kuraklık sürmeyecek bundan işte hadislerde belirtildiği gibi 3 yıl sonra dünyada inanılmaz bir yağış olacak diye. İşte o zaman da mesela insanlar bu şekilde bilgilenseydiler bu kadar korkular olmazdı. Yani o yaşanan 3 yıl insanlar için azap oldu kuraklık olan.
Şimdi senin dediğini yapalım Ender Hocam. Ekranda görelim şeyleri, kupürleri.
Evet.
Şimdi Türkiye kuruyor diyor bakın. Soldaki alttan ikinci barajlar kuruyor. Üstte Türkiye kuruyor. 27.07.2007. Bakın. Ekranda kalalım. Yani 27 Temmuz 2007.
Yani her yer kuraklık
evet,
var.
Evet, susuzluk olduğu zaman. Şimdi hemen geliyoruz. Bakın,
sonrasında.
Türkiye suya doğdu. Türkiye barajlar son 10 yılın rekorunu kırıyor. Temmuz 2009. Bakın tam 2 sene sonra.
Yine Temmuz ayında.
Temmuz 2007, Temmuz 2009. Arada ne oldu? Şubat 2009'da Lunin kuyruklu yıldızı geçti.
Evet.
Bakın tam Peygamber Efendimiz'in dediği gibi. 2007'de kuraklık. 2009 Şubat'ta Lunin, 2009 Temmuz'da barajlar doldu, taştı, kapakları açıldı.
Evet, kuruyacak dediler. İşte şimdi mucize. Diyorlar ki 2020'ye kadar suyumuz hiç bitmeyecek diyorlar.
İşte mucize dediğimiz bu, Peygamber Efendimiz'in mucizesi. Allah'ın kaderde yarattığı gerçeği bize bildirmesi evet. Ve Hazreti Mehdi'nin de çıkış alameti
İnşallah.
Allah'ın izniyle. İnşallah.
Buna benzer daha 150 tane gerçekleşen olay var.
İnşallah.
Bunlarla ilgili de izleyicilerimize aktaracağız inşallah ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araya girmeden önce hocam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yani sosyal ve doğal olaylarından bahsettik geleceği zamanda çıkış alametlerinde. Bir de Peygamber Efendimiz bize hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan çok fazla detaylı olarak bildirilmiş bizlere aktarılmış. İnsanlar onu geleceği zaman tanısınlar, bilsinler. Hani bütün özellikleriyle insanlara Peygamberimiz tarafından aktarılmış. İşte fiziksel özellikleri, yapacağı olaylar ve ahlakıyla ve manevi üstünlükleriyle de anlatılmış Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ve manevi üstünlüklerinden. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzer. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Allah ahlak bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e benzer. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatadan arı ve paklanmıştır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatları açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinde yere doğru inen bir kartal gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın celali karşısında böyle bir huzu yani tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalinin büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insanlardaki huzur ve huşu halini anlamına geliyor ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Bir başka slaytta da Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok merhametli olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirdiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişime teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Mahmud Vahip Kızoğlu Bağdadi Hanefi, Cevhedul Kelam adlı kitapta şöyle yazar. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hamiyet duygularının çok güçlü olduğu, olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hakareti tam olarak etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söyleyecek bir söz bile ona ağır gelir. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tıpkı Peygamber Efendimiz gibi çok iyi bir ahlakı olduğunu ve üstün manevi duyguların olduğunu, kimsenin kötülük yaşamasını istememesini, kötülükte olana ya da zor durumda olana, muhtaç olana yardım edeceğini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu özellikleriyle de Peygamber Efendimiz bizlere aktarmış hadislerinde 1400 sene önce. Evet. Bunları gördüğümüz zaman da yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kötü bir insan olmadığını, tamamen dünyadaki kötülükleri yok etmek için Allah tarafından dünyaya gönderildiğini, bunların farkına varmamız gerekiyor. İşte bunun hani şimdiki zamanımızdaki gibi yanlış anlaşılmaması ve yanlış aktarılmaması gerekiyor. İşte gerçi bunların da yanlış anlatılması da aslında bir nevi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. O da yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan umut kesildiği zaman zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bu da başka bir gerçi çıkış alameti. Ama yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliklerini gördüğümüz zaman da hani herkesin iyiliğine savaşların olmaması, mesela az önce bir hadiste yine okuduk. Kimsenin burnu bile kanamayacak. Bu çok güzel bir şey. Herkes böyle bir dünyada yaşamak ister. Eşit onun olacağı, da bu zamanda olması. Olacağı,
kimsenin üzülmeyeceği. Tabii. Ve herkesin varlık içinde olacağı, yoksulluk çekmeyeceği. Yani zengin olan güçlüyüm teorisi ortada olmayacak artık. Evrimcilerin söylediği gibi kim zenginse evet, o en iyisidir, en iyi ahlaklıdır diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey olmayacağı, herkesin eşit olacağı, herkesin evet, ahlakının da düzgün olacağını
bereket
söylüyor.
Şimdi Mehdi,
bereket dönemi.
Evet, yani Hazreti Mehdi'den, yani o yüzden yani Hazreti Mehdi'nin gelişi çok büyük bir sevinç kaynağı olmalı. Evet. Bazı tedirginlikle karşılayan Müslüman kardeşlerimizden belli insanlar olabilir. Yani Hazreti Mehdi'nin gelişi çok büyük bir müjdedir. Yani Peygamber Efendimiz'in çok benzeri, ahlaken yani çok benzeri, onun nasıl aynen dünyayı aydınlattığı gibi kendisi de Hazreti Mehdi de dünyayı aydınlatacak. Yani korkacaksa zalimler korkabilir. Ama Mehdi her işini barışla, sevgiyle, diplomasiyle konuşarak, insanları ikna ederek, kalbine ve aklına hitap ederek, onları ikna ederek yaptığı için onların da korkmasına gerek yok. Ve aynı zamanda affedicidir. Mehdi kendine yapılan birçok işkence, zulüm, haksızlık,
hakaret,
birçok şeye karşı... Evet, bunların hiçbirine karşı aynı metotla karşılık veren bir insan evet, değil. Tam tersine bir affeden, iki onları yine İslam'ın güzel ahlakına davet eden, sadece gerçekleri ortaya koyan bir insandır.
Sözleriyle ama, gönülleri fethedecek
evet, bir nevi de. Yani fakat hamiyetli olduğunu anlıyoruz. Mesela İslam'ın aleyhine söylenen bir söz ve hemen İslam'ı savunmaya, Allah'ın sözünü, Allah'ın dinini savunmaya geçecek bir şekilde hamiyetli olduğunu da görüyoruz. Ama kendi şahsıyla ilgili hiçbir zaman bir intikam hissi olmayan veyahut sorunlarını işte savaş gibi metotlarla dünyadaki her şey gibi liderler gibi çözmeyen, tek barış üstünde kararlı, azimli, sevgiyle, muhabbetle, konuşarak, iknayla İslam'ın güzel ahlakını göstererek halleden bir insan Hazreti Mehdi. Bir kere Allah'tan çok korktuğunu hadislerde görüyoruz. Peygamberimiz gibi, onun torunu sallallahu aleyhi ve sellem, gerges kuşunun kanatlarının titremesi gibi diyor, Allah'tan korkan. Bir kere zaten en önemli özellik insanda Allah korkusudur. Allah korkusu olmayan insandan çekinilir. Çünkü bir kıstası kalıbı yoktur. Yani Kur'an ahlakıyla bezenmemiş ve her türlü şeyi yapabilir. Nefsinin mesela kızar, dağıtır, gider bomba atıyor işte. Liderleri görüyoruz. Güya ülke şeyleri bombayla işlerini halletmeye çalışıyorlar. Sinirle iş yapabilir. İnsanlara zarar verebilir. Birçok şeye zarar verebilir. Yani bir hududu şeyi yok. Ama Allah'tan korkan insan bir kere vicdanlı olur. Vicdanlı olduğu için vicdanından kaynaklanan o güzel doğru ilhama uyar. Kötülük, yanlışlık yapmaz. Ve aynı zamanda Allah'ın sözünde Kur'an'a uyduğu için sen ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. Ki diyor sana bir de bakarsın ki yakın sıcak bir dost oluvermiştir diyor. Yani kötülüğe kötülükle cevap verme de yoktur. Hani hakkım ben bu şekilde davranma kamil imanda Müslüman, Allah'tan korkan bir Müslüman kötülükle karşılık vermez. İyilikle karşılık ver diyor Cenab-ı Allah, hemen ona uyar. Çünkü Allah onu beğendiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi o bütün en güzel özellikleri üzerinde barındıran kişi hadiste geçti. En cömert değil mi? En ahlaklı. En bütün dürüst. O güzel vasıfların çok en iyisi Hazreti Mehdi'de tecelli ediyor. Allah onu öyle yaratmış. O yüzden seçmiş. O yüzden Mehdi yapmış. Allah'ın izniyle Mehdi'nin varlığı bütün Müslümanlar için çok büyük sevinç kaynağıdır. Çünkü mevcut olan sıkıntıları zahiren olan imtihanlardaki zulüm, sıkıntı, açlık, kan akması bunların hepsini durduracak kişidir Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bir kere bir kişinin bunu dahi kanamayacak. Bir kere savaşları sona erdiriyor. Silahları kaldırıyor. Mesela sırf Amerika'nın 600 küsur milyar dolar silahlanmaya harcadığı para var. Bunların %1'i dünyadaki bütün okumayan çocukları okutabiliyor. %1'i bütün açları doyurabiliyor. Tabii. Bakın yani zaten savaşlar kalktığında,
evet,
silahlar ortadan kalktığında Allah'ın bereketiyle bütün o kaynakların hepsi insanlığın sağlığı, okuması, güzelleşmesi, refahının artması için kullanılacak. Ve Allah dünyaya büyük bir bereket verecek Mehdi vesilesiyle, Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Hazreti Mehdi şu an dünyada, onun alametlerini görüyoruz. Ama onun varlığı da Allah'ın izniyle büyük bir sevinç kaynağı. Çünkü Allah onun vesilesiyle, onun üzerinden, onun vesilesiyle dünyaya çok büyük bir bereket getirecek. Sevgi getirecek, barış getirecek. Dünyanın en güzel dönemi, altın çağı. Altın çağı. Bu yani Musevilikte ve Hristiyanlıkta da var. Golden Age diye bekledikleri bir dönem olan. Çünkü Moşya, Tevrat'ta Kral Mesih diye beklenilen ve ta Hazreti Musa döneminden itibaren Hazreti Musa Mehdi olmak istiyor. 3 defa dua ediyor Allah'ın izniyle. O zamandan beri kitaplarda, hak kitaplarda geçen ve müjdelenen bir kişi Allah'ın izniyle.
Demek ne kadar güzel bir şey ki hocam. Mesela Hazreti Mehdi aleyhisselam olmak için Musa, yani Hazreti Musa peygamber sonuçta, o da bir din getirdi dünyaya. Hani bir kitap getirdi. Ama Hazreti Mehdi aleyhisselam olmak için istiyor. Çünkü en son, yani en son kitabı savunup olacak ve bütün dünyadaki düzeni düzeltecek olarak olması mesela. İşte evet. Hazreti Musa'nın da bunu istemesine neden oluyor. İşte Hazreti Mehdi aleyhisselam da bu kadar aslında güzel bir dünyayı güzelleştirmek için geliyor. Bu da çok güzel bir şey bizler için de, evet, bunu görecek olmamız.
İlk geldiğinde Hazreti Mehdi'nin ilk vazifesi diyor Bediüzzaman Hazretleri, dünyada mevcut olan deccaliyeti yok etmek. Yani Allah'ı inkar eden felsefeleri ortadan kaldırıyor. Çünkü bütün kötülüğün başı orada. Yani zihninde, inanışında Allah'tan uzaklaşmış oluyorlar. %999'u diyor Muhammed Raşit Erol Hazretleri, Allah'tan uzaklaşmış insanları Allah'a yaklaştırıyor. Bunun için de önce Allah'tan uzaklaştırdıkları zihinsel yapıları olan ateist felsefeler, materyalist felsefeler, Darwinizm mi çökertiyor, yerle bir ediyor. Yani Üstad Hazretleri öyle diyor. Maddiyum ve tabiyun fikrini tam susturacak diyor. Bilim, yani fen ve felsefeyle diyor Allah'ın izniyle. Bilimle ve materyalizm, Darwinizmi ilk olarak her şeyden evvel diyor imanı kurtarmaktır diyor. İnsanların imanı kavuşmasına vesile oluyor. İnşallah.
O zaman bilimle Bezzoğan Hazretleri'nin öğütünü dinleyelim ve Darwinizmi susturmaya devam edelim diyorum ben inşallah. Birbirlerinin görevini üstlenen proteinlerle ilgili bir sunumumuz var. Bu sunumda şunu anlatacağız. Şimdi bizim vücudumuzda 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyon tane nüfusa sahip bu hücre 220 çeşit farklı görev yapıyorlar. Dolayısıyla 220 farklı vücut hücresine sahibiz. Mesela kulağımızın içerisinde de hücreler var. Gözümüzün üstünde de hücreler var. Burnumuzun içinde de hücreler var. Parmak uçlarında, kaslarda, kemiklerde her yerde hücre var. Hepsi de aynı DNA'ya sahip. Ama farklı bir özellik üzerine uzmanlaşmış vaziyetteler. Şimdi bunlardan bir tanesini özellikle kulaktaki işitmeyle ilgili, tüycüklerle ilgili olan kısmını anlatacağım. Şimdi birbirinin görevini üstlenen hücreler. Başlıyoruz, evet. Hücreler birbirlerinden haberdar olmadan görevlerini yerine getiremezler. Bunun için haberdar olmaları gerekiyor. Koordinasyon şart. Bunun için özelleşmiş proteinler görev yaparlar. Bilim adamları proteinlerin birbirlerinin üretilmesini düzenlemede etkili olduklarını ve birinin mutasyona uğraması halinde, yani zararlı bir gen değişikliğine, geninde zararlı değişiklik olması halinde diğerinin şaşırtıcı derecede üretimini artırarak diğerinin görevinde üstlenmeye çalıştığını keşfetmişlerdir. Maşallah. Moleküler düzeyde vücudumuzdaki bir hassasiyet. Şimdi örneğin işitme duyusu için iç kulak salyangozunda, yani ses dalgasının en son elektriğe çevrildiği yer salyangoz. Salyangoza geldiği zaman ses dalgaları oradaki sıvının içerisindeki küçük tüycükleri titreştiriyor ki biraz sonra şimdi paylaşma videosu var. Bu slayttan sonra onu da gösterebiliriz. Orada elektrik sinyaline dönüşüm söz konusu oluyor. İç kulak salyangozunda bulunan sağlıklı tüy hücrelerinde gereksinim vardır. Bu olaya, bu koordinat, bu yardımlaşmaya. Bu tüy hücrelerinin oluşumu için ise iki protein gerekmektedir. Bu proteinlerden bir tanesi Connexin 26, bir tanesi de Connexin 30. Connexin 26 ve Connexin 30 bir araya gelerek hücreden hücreye iletişimi sağlamak için aynı zamanda gap junction adı verilen küçük köprüler kurarlar. Eğer bu köprüler olmazsa duyma işlemi gerçekleşmez. Peki bu iki proteinden birisi mutasyona uğrarsa, zarar görürse ne olur? Şimdi oradaki tüycükleri biz şimdi videoda biraz sonra gösterelim. Bu mutasyon dediğimiz şey nerede oluyor? DNA'da. Şimdi DNA her hücrede aynı. Bak her hücrede aynı bilgi var. Mesela kırmızı kan hücresinde de aynı DNA var. Burada şimdiki kulak hücresinde de aynı DNA var. Ama mesela hemoglobin bir genin ürünü, bir moleküldür, bir proteindir. Ama sadece kırmızı kan hücresinde bulunur hemoglobin. Yani kırmızı kan hücresinin yapıldığı yerde sadece o protein üretilip kırmızı kan hücresinin içerisinde yerleştirilir. Fakat aynı bilgi mesela kulak içinde var. Fakat mesela kulakta hemoglobin üretilmiyor. Onun yerine ne oluyor? Connexin 26 ile Connexin 30 proteinleri üretiliyor. Vücutta aynen bunun gibi her bölgenin üzerine has özel sistemler var. Yani ne derler? Bütün vücudun bilgisi diyelim ki mesela bu yaratılış atlasında olsun. Bu bir kitap. Bunun içinde bizim bütün vücudumuzun bilgisi olsun. Değil mi? Burada bütün bilgiler var. Fakat vücudun her bölgesinde gözü kulağı olmayan, değil mi? Okuması, bilmesi, biyolojisi hiçbir şey olmayan hücreler sadece diyor ki bana diyor bu kitabın, değil mi, 14. sayfasındaki bu bilgi benim için gerekli. Ben bunu üreteceğim, ben bunu alacağım diyor. Öbürüsü diyor ki bana diyor özellikle diyor bu 541. sayfadaki gerekli, onu alacağım diyor. Yani bir şuur, akıl göstererek istediği bilgiyi alıp proteinini üretiyor. Aynen kulaktaki bu proteinlerde olduğu gibi. Peki sunumuza devam edelim. Dedik ya hassas olan proteinler kulak içinde var. Kulaktaki elektrik sinyaline dönüşümün olduğu yerde iki tane hassas protein var. Birisinde mutasyon olursa normalde işitme olmaması lazım. Bakalım ne oluyor? Bu durumda sonucun sağırlık olması gerekirdi. Yani elektrik iletilemeyince ne olur? Sağırlık olması gerekir. Fakat yapılan araştırmalar Konex'in 30'un olmadığı durumlarda bile Konex'in 26'nın tek başına bu köprüyü kurmaya çalıştığını göstermiştir. Şekilde görüyorsunuz köprünün nasıl bir şey olduğunu. Bu iletim için gerekli bir köprü. Gerekli veri bu köprüden iletiliyor. Fakat iki proteinle bu yapılıyor. Fakat birisi olmazsa, yani görevini yapamazsa, arkadaşının yerine Konex'in 26 tek başına bu görevi yapmaya çalışıyor. Nitekim bilim adamları Konex'in 26'yı hücreye fazla ürettirerek işitmede önemli bir nokta olan köprünün oluşmasını sağlamışlardır. Evet, sunumda da gördüğümüz gibi. Yüce Allah Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytana Allah'a sınırım. Rahman ve Rahim olan Allah insanı ve tüm diğer canlıları kusursuzca işleyen sistemlerle yaratmıştır. Ayeti biraz sonra söyleyeceğim. İnsan vücudunda her şey mükemmel bir düzene sahiptir. Kur'an'da bildirildiği gibi Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Biz bütün vücut hücrelerimizde bu şeyi görüyoruz, sistemi görüyoruz. Yoksa çok enteresan, normalde proteinin üretilmemesi için, mesela kulak hücresinde hemoglobinin üretilmemesi için bir şey yok, sebep yok. Ama sebebin ne olduğu, bunu tetikleyen mekanizmanın ne olduğuna baktığımızda yine başka genlerin üretmiş olduğu proteinin regülasyonunu görüyoruz. Mesela burada Konex'in 26 ile Konex'in 30'un olması gerekiyor. Hatta Konex'in 26'da bir zarar olduğu zaman Konex'in 30 daha fazla üretilip oradaki veri kaybı, duyma kaybı, işitme kaybı engellenmeye çalışılmış oluyor vücut tarafından. Ama vücuttaki üretim merkezi bunu bilemez. Yani mesela hücre bulunduğu yerin kulak olduğunu nasıl bilecek?
Burası neresi?
Evet, yani biz aynaya bakıyoruz da görüyoruz, tanımlıyoruz vücudumuzun neresi neresi olduğunu, biz tanımlıyoruz gözümüzle bütün vücudumuzu gördükten sonra.
Bir de
sonra.
Biz biliyoruz kulak duyma organımız mesela bizim. Bu hücre hangi nerede olduğunu nasıl bilecek? Bir de bunun ne işlevi aradığını nereden bilecek? Hani kulaktayım, tamam kulağı buldun ama bu kulak ne işe yarar? Hani kokumu alır, görür mü, duyar mı? Bunu hücre ayırt edemez evet. Sonuçta.
Yani hücre için duyma ne anlama gelebilir tabii ki? Biz şimdi duyma dediğimiz sesi şu an biz işitiyoruz ama ona soracak olsan ben sadece elektrik sinyali iletiyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum der yani. Ben sadece titreşiyorum. Titreştikçe burada elementler yer değiştiriyor ve elektrik oluşuyor. Ben bilmiyorum ne yaptığımı, görevimin ne olduğunu bilmiyorum der. Ama bir arkadaşı mesela Konex'in 26 işlevsiz kaldığı zaman Konex'in 30 diyor ki buradaki köprüyü yapmalıyım deyip oradaki iletimi devam ettiriyor. Ama oradaki işlev sonucunda insan tekrar duyabilme kabiliyetine sahip oluyor. İşte Konex'in 30 bunu bilemez. Kim bilir? Allah. Yani bütün her şeyi ilmiyeten, kuşatan, ayette bildirildiği gibi her şeyi ölçüyle takdir eden Allah her şeyin sahibidir. Ve bizim bütün vücudumuzun her yerindeki bütün aksaklıkları çok iyi tespit edip, yani tespit edip demeyeyim de, bilip ona göre sistemler yaratan tabii ki Yüce Allah'tır.
Ya zaten Allah öyle bir sistem de yaratmış ki, mesela bu hücreleri hocam çok güzel anlattı. Ne işe yaradı, nasıl titretti. Ama işte herkes de bütün canlılarda bir duyum eşiği yaratmış mesela. Bu hücreler bir de onu tahmin etmesi gerekiyor. Şimdi bu insan hücresinin, kulak hücresinin duyum eşiği belli bir sınırı var. Yani ne yukarısını duyabiliyor şiddetlisini, ne de alçağını duyabiliyor. Mesela canlılara bakıyorsunuz, onların da farklı bir duyum eşiği var. Ya bütün kulak olarak deseniz de mesela aynı hücrelerden, hani aynı görevlerden meydana geliyor deseniz bile her canlıda, her insanda ya da her canlıda değişiyor. Bunlar da işte Allah'ın yine eşsiz ve benzersiz yaratmasının bir örneği.
Bundan bir örnek seyredelim mi Ender Hocam? Mesela uzun zürafalar çok muazzam bir dolaşım sistemleri var. Çok uzun boyunları olduğu için mesela su içmek için eğiliyor. Kalktığındaki o basınç ve muazzam bir sistem yaratmış Allah onda. Filmimizi de izleyelim şu an.
Zürafa 5 metreye varan boyuyla karada yaşayan en büyük hayvanlardandır. Hayvanın yaşayabilmesi için kalbinden 2 metre yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun içinse olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın kalbi 350 milimetre civalık bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Normalde bir insanı öldürebilecek kadar güçlü olan bu sistem, özel bir haznenin içinde bulunur. Hazne, basıncın bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmıştır. Baştan kalbe kadar giden bölümde yukarı çıkan ve aşağı inen damarların oluşturduğu bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarları toplam basıncı sıfırlar. Böylece hayvan ani kanamalara neden olacak iç basınçtan kurtulmuş olur. Asıl büyük tehlike ise hayvan su içmek için başını yere kadar indirdiğinde ortaya çıkar. Normalde beyin kanamasına sebep olacak kadar şiddetli olan kan basıncı bu durumda çok daha artar. Ancak bu tehlike karşısında da kusursuz bir önlem alınmıştır. Vücutta salgılanan bir sıvı devreye girer ve kalp hacmini küçülterek pompalanan kanı azaltır. Öte yandan hayvanın boynunda başını aşağı eğdiğinde devreye giren özel kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın akışını büyük ölçüde azaltır ve böylece zürafa güven içinde su içip tekrar başını yukarı kaldırabilir. Zürafanın kat kat olan damarlarının kalınlığı da yine bu yüksek basınç tehlikesine karşı alınmış bir tedbirdir.
Evet, maşallah zürafalar 5 metre boyunda. Çok da estetik, çok güçlü ve çok zarif ve muazzam donanımları var. Allah onun yaşamına, boyuna uygun bir dolaşım sistemi yaratmış maşallah. Bütün canlılar da öyle. Özellikle Darwin'i hasta eden tavus kuşu. Onun o mükemmel yaratılmış tüylerine bakalım şimdi. Tavus kuşu tüyündeki mükemmel tasarım. Tavus kuşunun tüylerindeki desenler ve estetik insanlarda güzel bir etki uyandırır. Bilim adamları yaptıkları son araştırmalarda tavus kuşunun tüylerinde bulunan ve ışığa göre renk değiştirerek yeşil, mavi, sarı ve kahverengi renkleri yansıtabilen küçük tüylerin olduğu hassas bir mekanizmayı ortaya çıkardılar. Araştırmalara göre tüylerin parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından üretiliyor.
Maşallah.
Mikroskop altında tüyün ana gövdelerinden çıkan kılların üzerindeki daha da küçük tüycükler üzerinde ızgara tasarımıyla karşılaşıldı. Bu ızgara bir tür protein olan melaninden yapılmış çubukların keratinle, yani bir başka protein türü olan keratinle bağlanmasından meydana geliyordu.
Ay maşallah.
Maşallah. Şuna bakın.
Hiç solmuyor renkler. Sürekli parlak, canlı.
Muhteşem.
Ve bir renkten bir renge geçiş oranı da var. Altın oranı da var. Baktım.
Her renk var. Güzellik. Yani neredeyse mavi, yeşil, kahve. Çok güzellik
yani. Şey, yani ani geçiş yok. Hep böyle bir
ahenk var.
Değişime gittiği gözüküyor yani renklerin.
Biz maşallah diyoruz. Darwin hasta oluyorum diye.
Maşallah. Araştırmacılar her biri insan saçından yüzlerce kez daha ince olan bu iki boyutlu küçük yapıların tüycükler üzerinde ard arda sıralandığını gördüler. Bu ızgaradaki boşlukların boyutlarının ve şekillerinin ışığın hafif farklı açılarda yansıtılmasına, böylece renkteki çeşitlenmeye yol açtığı ortaya çıkarılmış oldu. Araştırmacılar mekanizmadaki tasarımın son derece kusursuz bir şekilde tasarlanmış olduğunu ifade ediyorlar. Hiç şüphesiz tavus kuşunun tüylerinde kristal moleküllerini bir araya getirip düzenleyen ve onlardan harika desenler çıkaran Allah'tır. Allah kusursuz yaratmasını bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Şeytanları Allah'a sınırız. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Maşallah. Haşr suresi 24. ayet. Olağanüstü güzellikte bir, yani o açtığında
kuyruğunun, tavus kuşu, hakikaten büyüleyici bir güzellik var yani. Orada Cenab-ı Allah'ın o göz biçiminde yarattığı rengarenk muhteşem sanatını sergilemesi. Kuş yani, bu sonuçta kendi haberi bile yok yani. Evet, durum vaziyetten yani. Allah'ın ilhamıyla bir güzelliğe sahip olduğunu bilip Allah onu açtırıp bize kendini tesbih ettiriyor maşallah.
Evet maşallah. Normalde bu evrim için gereksiz bir konu. Güzellik, altın oran, ahenk, renklerin canlı, parlak ve bir harmoniyle olması evrimcilerin gereksiz gördüğü konu. O yüzden de anlamlandıramıyor, mana veremiyorlar ve açıklayamıyorlar da. Darwin başta olmak üzere hasta oluyor. Diğerleri de açıklamak için mantıklı bir şey bulamıyorlar. Halbuki iman eden, değil mi, Allah'a inanan ve müsbet bilimi kabul eden insan der ki maşallah Allah ne güzel yaratıyor. Allah bizim, bak bizi görüyoruz onu. Tavus kuşunun kendisi de görmüyor. Açıyor kuyruğunu, değil mi? Kendi arkaya bakamıyor yani. Evet. Allah bize gösteriyor güzelliği maşallah. Tabiattaki evet. Bir canlı maşallah çok güzel.
Evet. Ya bu canlılardan sürekli olarak bahsediyoruz. Mesela tavus kuşu inanılmaz bir görüntüye sahip. Bir de bu canlıları Allah'ın ilham ettiği şeyler var. Mesela neler? Şimdi bir canlı türleri var. Yapacakları görevler herkese verilmiş. Sen bu görevi yapacaksın. Sen bu görevi kendi aralarında, yani bir grup içinde düşünelim. Ve hepsi kendi görevini gerektiği şekilde yapıyor. Hiçbir şekilde görevinin dışına çıkmadan. Ya bu canlılara baktığımız zaman şuursuz, akılsız canlılar. Yani aklı olmayan, şuuru olmayan. Hani bir beyinle komuta sistemi yapmayan, kendine bir şey geliştiremeyen bir canlı türü. Yani hayvanlar olarak. Bir de enteresan bir şekilde mesela karıncalar var. Desek ya şu an ben size desem ki mesela şeyler, karıncalar kapıcılık yapabilir mi acaba diye. Herkes durup bir düşünür ne alaka diye. Bu da çok enteresan. Kapıcı karıncalar dediklerimiz bir tür var karınca çeşitleri arasında. Hmm. Bunlar çok fazla değil. Çok sık olan bir çeşit değil. Sadece belli bir sayıda olan, yani bir kolonide belli bir sayıda kapıcı karıncalar var. Bunların da görevleri buradaki yuvalarının, karıncalar hep yuvalarını her zaman kendileri geçebileceği şekilde, yani tek bir karınca geçebilecek şekilde yaparlar. Hani bir büyüklükte yapmaz ki başka bir canlıya yuvasına girmesin diye. Kendi büyüklüğünde, kendi ölçüsünde bir yuva girişi yaparlar. Bu kapıcı karıncalarda giriş deliğine tam uyan geniş baş çaplarıyla canlı bir tıkaç vazifesi gibi yaparlar. Yani yuvayı tıkarlar ve çok enteresan daha bir şey var. Kapıcı giriş deliğinde saatlerce oturuyor. Ve sadece kendi kolonisinden olan karıncalarını içeri alıyor. Eğer onun kolonisinden değilse bu karınca bunu içeri almıyor. Yani bunu ayırt edebilme yeteneğine sahip Allah'ın ilhamıyla tabii ki. Ve bu günümüzdeki güvenlik sistemleri de aslında buradan geliyor. Şimdi mesela biliyoruz ki güvenlik sistemleri, kapıdan girersiniz mesela bir güvenlik olur ya da hani bir sistem olur. Bu sizi tanıması gerekir bu sistemin içeri alması için. O şekilde içeri girebilirsiniz. Burada bu karıncalarda mesela, bu da baktığınız zaman bu kapıcı karınca aynı görevi yapıyor. Demek ki biz günümüzdeki teknolojiyi kullanırken bu canlılardan örnek alarak yapmışız. Çünkü bu canlılar ilk var olduğu günden beri aynı özellikteler. Yani bunların birkaç tanesi bu özellikteler.
Bir de kolonide kim bilir kaç milyon tane belki birey vardır yani. Yani hepsini tanıyor değil mi?
Hepsini diyor, kendi zaten grubundan olmayanları almıyor içeri. Yani kendi grubunda değilse o karınca anlıyor ondan olmadığını ve içeri kesinlikle almıyor. O kapıda duruyor çünkü oturuyor ve tek bir karınca geçişi var zaten. Hani onun çıkması gerekiyor ki diğer karınca girsin. Bu sistemi düşündüğünüz zaman da muazzam bir sistem yani. Hani bir insan aklının hani ancak düşünerek akıl edebileceği bir şey mesela. İşte bunlardan örnek alınarak bunu bir canlı neden yapar? Yani bu soruları sorarız. O zaman hani biz evrimcilere şu soruyu sorarız. Bu karınca neden kapısını korusun? Bu karınca nasıl kolonilerini ayırt edebiliyor? Bu karınca işte başı büyüklüğündeki yeri nasıl yapabiliyor? Hani bunu nasıl idrak edip yapabiliyor? Ya bu soruları çoğaltabiliriz birçok şekilde. Evet. Bunların da tek bir cevabı var. Yani bu karıncanın bir aklı olmadığını, bir şuuru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu karıncanın bunu yapabilmesi için bir ilhama ihtiyacı var. Yani hepimizin yaratıcısı, tek bir akıl sahibi olan Allah'ın. Allah bunlara bunu ilham ettiği için bu canlılarda bu sistemlerini var olduğu günden beri sürdürebiliyorlar. Maşallah. İşte bunu da tesadüfen olduğunu bu olayların ya da bu olayların zaman içinde gelişerek olduğunu, deneme yanılmayla olduğunu söylemeyiz. Çünkü bu canlılar hep aynısını yapıyorlar. Evet. Yani var olduğu ilk günden beri bu kapıcı karıncalar varlıklarını aynı şekilde görevlerini sürdürüyorlar ve bunlar o kolonideki birkaç tane karınca. Yani bunlar itiraz da etmiyorlar. Niye ben kapıcılık yapıyorum? Niye kapıda saatlerce ben oturuyorum? Öyle bir şey de yok. Herkes Allah görevlerini nasıl üstüne verdiyse hepsine gerekiyorsa onu yapıyor. Yuvasına yemek taşımak görevleri var mesela, olan karıncalar var. Onlar da onu yapıyorlar. Bunların da kapıcılık görevi var, kapıda duruyorlar. Herkes Allah'ın istemesiyle, dilemesiyle görevini tam anlamıyla, layıkıyla yerine getiriyor. İşte var bu da Allah'ın bütün canlılarda, hani ayette de söylendiği gibi, mealen söylüyorum, yani denetleyip alnından tutmadığı hiçbir canlı yok.
Evet.
Bütün canlılarda Allah'ın etkisinin ve üzerinin ve kontrolünün altında görüyoruz. Yani sürekli izlediğini.
Maşallah.
Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dost doğru bir yol üzerindedir. Bu dost doğru yolda olanı korumak anlamında yani. Dost doğru yolda, yani görevini, Allah'ın istemesini, Allah'ın dilediklerini yerine getirmek. Dost doğru yolda olanı Allah her zaman korur. Bu da Hud suresinde 56. ayette.
Maşallah. Maşallah. Karıncalar çok çalışkan hayvanlar. Arılar gibi aynı. Orada evet. Kapıcı karıncalar gibi çömlekçi arılar var bir de. Onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Bu gördüğünüz küçük çömleklerse yaban arılarının bir başka türüne ait. Bu yaban arısı nemli toprağı ağız salgısıyla karıştırarak yapışkan bir çamur üretir. Ürettiği bu çamuru kullanarak da son derece düzgün çömlekler yapar. Aynen insanların kullandığı çömlek yapımı tekniğinde olduğu gibi sürekli dönerek çamuru şekillendirir. Çömlek bittiğinde en üstüne ağız kısmını eklemeyi de ihmal etmez. Her şey tamamlanınca arı vücudunun arkasını ağız kısmına getirir ve içeriye bir yumurta bırakır. Çömleğe biraz besin malzemesi de ekledikten sonra ağzını mühürler ve uçup gider. Yumurtadan çıkan larva bir süre sonra çömleği kırıp dışarı çıkacak ve hayata tek başına adım atacaktır. Bunlar yavrular tarafından kırılıp terk edilmiş çömleklerdir. Dışarı çıkan yavrular hiçbir eğitim almadan aynen anneleri gibi kusursuz çömlekler inşa etmeye başlar. Sahip oldukları bu mükemmel el sanatı, onları yaratmış olan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir.
Maşallah, biz hep DNA'dan, proteinlerden bahsediyoruz ama hayvanlardaki bu kabiliyet DNA'yı aşar. Yani istediğin protein olsun, bu tip kabiliyetler, bu tip maddelerle, yani maddeyle izah edebilecek bir konu değil. Ya beceri onun gene... Yani proteini olmaz ki, yani maddesel bir şey, mekanik bir, mesela uçuş kabiliyetinde kanatlarla ilgili mekanizmayı, proteinlerin vesile olduğunu, orada sistemlerin uçtuğunu onu görürüz. Ama çömlekte benzer bir yuvanın yapılması gerekliliğini ve bunu yapacak malzemeyi bilmesi, onu akledip bak getiriyor yanına, gördük değil mi? Onu orada eritip çömlek ağzı gibi bir şekilde dönüştürüyor. Ki böyle bir zanaat var değil mi? İnsanlar yani çömlek
güzel
yapıyorlar.
Güzel sanatlar bölümü okuyorlar.
Güzel sanatlar bölümü var değil mi?
Diye. Evet. Bu canlı doğdu, videoda da söyledi. Evet. Doğuyor annesinden sonra, yuvasından çıktıktan sonra aynı şekilde yine çömlek yapıyorlar. Hiçbir eğitim almadan.
İlk, bu arının ilk halini düşünelim. Yavrusunu ancak böyle bir yuva yaparsa ve yavrusunu böyle bir yuvanın içerisine koyarsa o yavru oradaki sıcaklık ve koruma mekanizmasıyla gelişiyor ve kafası kırılabilecek şeyle, yetide. Onu da hesaplıyor arı, kırıp dışarı çıkıyor. Ve arı o şekilde üremesini devam ettiriyor. Ki bu milyonlarca yıldır böyle. İşte evrimin açıklayamayacağı en sınır noktalarından bir tanesi Allah'ın ilhamı. Tabii. İnşallah.
Hiçbirini açıklayamıyor da bunu hiç açıklayamıyor. Çünkü bu yetenek, yani bu canlılardaki bu yetenek aslında Allah'ın onlara verdiği, ilham ettiği bir şey. Bunu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Çünkü ne DNA'nın bilimsel açıklamasını yapıp bunu yapabiliyorsunuz, ne herhangi bir bilimsel açıklamayla bunu yerine getirir. Yani bu canlı neden çömlek yapsın ya da nedeni geçelim. Bu çömleği nasıl yapabiliyor? Bu sistem nasıl var? Sonuçta bu DNA'ya yüklenen bir şey değil. Yani çömleğin akıldaki sistemine yüklenecek bir şey değil. İşte bunun içinden çıkamıyorlar bir türlü. Hiçbir zaman da çıkamayacaklar. Ta ki Allah'ın yaratıcı olduğunu, tek yaratıcı onun olduğunu ve tek akıl sahibi onun olduğunu kabul edene kadar.
İnşallah.
Evet, Allah'ın hem çok büyük bir yaratıcısı oldu ve Allah'ın her şeyin kontrolü ve koruması altında olduğunu da biliyoruz hep beraber. Allah dünyayı da koruyor. Yani evet. Dünyamızı çeviren atmosfer sayesinde her büyük felaketlerden korunuyoruz mesela. Şu anda atmosferin üst tabakasında hazırda bir meteor yağmuru yaşanıyor. Saniyede ortalama 40 kilometre hızla dünyamıza yönelen meteorlar atmosfere gelirken sürtündükleri için sürtünme etkisiyle yanmaya başlıyorlar. Bu da atmosferin koruyucu etkisi sayesinde dünyada yaşanacak felaketlerden bizi koruyor. İstatistiklere göre yılda ortalama 50 bin adet meteor atmosfer tarafından bu şekilde zararsız hale getiriliyor. Yani atmosferin dünyanın etrafını çevrelemesinin çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz burada da. Esas büyük tehlike ise dev göktaşları. Biliyoruz ki dünyanın dışında dev göktaşları olduğunu ve bunlardan herhangi birinin dünyaya düşmesinde büyük felaketlerin yaşanacağını da biliyoruz. Her yıl dünyamızda yönelen 10 bin tondan fazla göktaşı var. Atmosfere girdiğinde sürtünmenin etkisiyle bu göktaşları eriyor. Ve bu sayede dünyadaki canlılarda hayatı tehlikeleri oluşmuyor. Eğer düşerse de çok büyük kayıplar oluşabiliyor. Galaksimizde trilyonlarca gezegenler var. Kuyruklu yıldızlar gezinmekte. Böyle bir ortam içinde her an bir göktaşı düşüp dünyaya zarar vermesi çok mümkün olan bir şey. Ama Allah'ın korumasıyla, onun ilhamıyla bu felaketlerin hepsini atmosferi yaratmasıyla dolayı biz bunların hepsinden korunuyoruz.
Maşallah. Sebep kılmış, vesile kılmış atmosferi.
Allah gökleri ve yeri kontrol altında tutan tek kişidir inşallah.
Tek yaratıcı inşallah.
Tek yaratıcı inşallah. Bir ayet okumak istiyorum bununla ilgili. İşte, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yarın yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Maşallah.
Evet.
Yani Allah'ın bizi dünyayı da koruma altında olduğunu, göktaşlarının ve yağmurların şiddetlerini bu atmosfer sayesinde düşürüp bizde dünyanın zarar görmemesini sağlıyor.
Evet, maşallah.
Çok büyük bir mucize bu da.
Ya bütün dünya, evren aslında baktığınız zaman Allah'ın kontrolü altında. Eğer evren, yani Allah dünyayı ve evreni kontrol altında tutmasaydı zaten dünyanın tek bir saniye bile hayatının, dünyadaki öyle, insanların ya da canlıların sürdürülmesi beklenemezdi. Evet. Mesela sürtünme en büyük ısınma ve yanma olayının gerçekleşme nedenidir. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela elimize bir kemer alıp elimize hızlı bir şekilde sürttüğümüzde bir yanma hissi olur. Bu çok küçük bir örneği. Hani bunu anlatabilmek için söylüyorum. Bu göktaşları da ve uzayda, yani gökyüzünde, evrende olan uzaydaki o hareketlerde, gezegenlerin hareketlerinde bu sürtünme bunun milyonlarca kat fazlası ve bu sürtünmeden dolayı ya gezegenlerin ya da taşların ya da yıldızların yanması söz konusu. Eğer bu dünyamızdaki atmosfer tabakası olmasaydı bu göktaşları yanarak dünyaya düşecekti ve çünkü düştüğü o kütleyi düşündüğümüz zaman bir göktaşının ya kütlesini,
10 bin ton ağırlığında yani, kütleler bunlar, böyle tabii, ufak çaplı kütleler değil.
Hani şöyle düşünelim, o kadar büyük ki, büyüklüğü anlamak için hani resimlerde, fotoğraflarda küçük olarak görüyoruz ama bu büyüklüğü anlamak için yani öyle göktaşları var ki İstanbul'u komple yok edebilecek büyüklükte göktaşları var. İşte bunların sürtünmeyle yeryüzüne düştüğünü düşünürsek dünyanın sonu gelirdi. İşte Allah bu atmosferi kullanarak, yani daha doğrusu neden kılarak insanlara, atmosferi yaratarak bunun önüne geçmiş oldu. Yani İnşallah. Önüne geçilmesini sağladı. Geçmiş oldu demeyeyim de Allah çünkü her şeyi yaratan ve dünyanın kaderini belirleyen, önceden her şey zaten yapılmış olan bir sistemde yaşıyoruz şu an. Bir dünyada yaşıyoruz.
İşte, o korumayı kaldırdığı bir an olacak.
Bir an olduğu anda
kıyamet olacak.
İşte, o zaman işte
zaten
dünyanın sonu gelmiş
olacak. Dünyayı da, göktaşlarını da, gezegenleri de Her şeyi yaratan zaten Allah.
Ve onları da bir kontrol altında da tutuyor.
O kontrol işte... altında istediği zaman, istediği için koruma altında tutuyor. Hocamın dediği gibi kıyametin kopacağı zaman da onu ortadan kaldırdan kıyamet kopacak.
Tabii ki yani evet. Şey, tek bir saniyelik kontrolünü bıraksa Allah dünyanın üzerinden, evrenin üzerinden, tek bir saniye sonra dünya yerle bir olur. Çünkü sadece şey değil ki, göktaşları değil ki, güneşten de mesela bir sürü ışın geliyor ama bize, dünyamıza gelen ışın sayısı belli. Çünkü arıtılıyor atmosferde. Mesela 7 tabakadan oluşuyor bizim atmosfer diyoruz ama yani çok kompleks bir sistem. Her sistemin, her bölümün kendine ayrı özellikleri var ve biz hani 7 katman olarak gösteriyoruz ama bu gökyüzünden baktığımız zaman biz bu katmanları göremiyoruz. Sadece oradaki hava değişikliklerinden dolayı ve basınç değişikliklerinden dolayı görevleri tespit edilmiş mesela. İşte evet. Bunun tek bir anında kontrolü olmasa, Allah tarafından bırakılsa, dünyamız sonla son bulur. İşte aynen. O zaman da kıyamet günü olacak zaten.
Evet.
Ya Allah'ın kontrol etmediği hiçbir şey yok diyelim dünyada ve evrende.
Allah ayette gökleri ve yeri zeval bulmasınlar diye her an kudreti altında tuttuğunu, değil mi? Bir ayette inşallah Allah söylüyor. Şeytanla sanırım. Gökleri ve yeri ve onun arasındaki her şeyin yaratıcısı Allah her an kontrol ediyor. Her an olayın yani mesela kimi insanlar Allah inancı şöyle oluyor. Yanlış bir inanış. Örnek olsun diye anlatıyorum. Hani Allah baştan bir kere yaratıp daha sonra olayları kendi haline haşa bıraktığı gibi bir inanış olabiliyor bazı insanlarda. Halbuki bu yanlış bir inanış. Ki zaten bugün bilimsel gelişmelere baktığımızda her an bir kuvvetin, bir Allah'ın yani kontrol ettiğini, eğer etmezse o an çöküş olacağını bilim et keşfediyor. Mesela o programın başında bahsetmiş olduğum belgeselde, BBC'deki bu insan Inside the Human Body belgeselinde sürekli onu söylüyor mesela programın yapımcısı. Yani bizi diyor sürekli diyor bir kontrol olduğunu görüyoruz mucizevi bir şekilde. Her an biz diyor mucizevi bir şekilde ayakta duruyoruz. Mucizevi bir şekilde görüyoruz. Mucizevi bir şekilde hayatta ayakta duruyoruz diyor. Çünkü tıp bilimi bir yere kadar konulara açıklık getirebiliyor ama bir yerden sonra artık açıklık getiremiyor.
Tıkanıyor çünkü.
Zaten evet, bilim adamları daha geçiyor. Çok dine inanıp Allah'a inananlar oluyor. Çünkü gerçeği onlar daha iyi görebiliyorlar.
Evet.
Bilimle, deneyle, bilimle her şeyle daha net her şeyi ortada gördükleri için Allah'a daha çok inanıyorlar.
Evet, Allah zaten bilimi her insan artık çok rahat bir şekilde evet. Görsün ve anlasın diye inşallah yaratıyor. Bilim adamlarını da buna vesile edip çeşitli keşifler, kaşifler gösteriyor. Mesela hastalığı göstermişti belgeselde. Bir tane virüsle başlıyor her şey. İnsan vücuduna giriyor. Normalde bir virüs. Giriyor ve bir anda çoğalmaya başlıyor. Daha sonra vücut ona saldırı gösteriyor. Evet. B lenfositleri geliyor, başarısız oluyor. T lenfositleri geliyor, biraz etkisi oluyor ama bir yere kadar, daha sonra artık etki gösteremiyor. En sonunda vücut Y şeklinde antibody üretiyor. Ve antibody'nin ürettikten sonra virüslerin çevresini bununla zırh gibi kapatıyor. Artık virüs hareket edemez hale geliyor. Birbirine yapışıyorlar falan. Sonra da bunu tekrar vücut makrofaj hücreleri yutup bu virüsleri, hastalık iyileşiyor. Buna bakınca şimdi belgeseli yapanın ağzından söylüyorum. Biz diyor burada mucizeye tanık oluyoruz diyor. Çünkü ben diyor burada bir can görmüyorum diyor virüste. Ne oluyor diyor hücrenin vücudun içine gelince diyor bir anda diyor bir mekanizma başlıyor. Evet. O hasta etmekte görevli. Öbürü de hastalığı engellemekte görevli. Evet. Ama bak hepsi bir ölçüde ve bir yerden emir alıp o emir doğrultusunda hareket ediyor evet. Gibi hareket ediyorlar. Yani fazla bir hareket göstermiyor bir tanesi. Bir tanesi de eksik bir hareket göstermiyor. O geliyor, o tam bilime uygun bir şekilde, tam şeklinde uyduruyor, hasta ediyor. Belli proteinler mekanizmaya girip o hücrenin ölmesine vesile oluyor. Daha sonra onun daha etkilisi gelip ona başka bir şekilde başka proteinler gönderiyor. Biz de burada moleküllerin bir ahengini görüyoruz diyor. Ve vücudumuz Allah bu yani muazzam bir bağışıklık sistemimiz var diyor. Allah bunu kontrol ediyor diyor. Ve her gün böyle trilyonlarca belki vücut hücremize bakteri ve virüs giriyor. Ama hasta etmiyor Allah bizi diyor. Maşallah.
Bir de virüsler hocam mesela şey öyle bir gizli sistemde çalışıyorlar ki o olay tetiklenmediği sürece uzun yıllar boyunca olduğu yerde saklı kalabiliyorlar mesela. Yani canlı evet. Olan bir hücre değil. Hani aktifte beyni olan düşünen bir hücre değil ama bekliyor mesela o olay gerçekleştikten sonra vücuda yayılmaya başlıyor. Bunlara da baktığınız zaman zaten hani zaten evrimciler o yüzden içinden çıkamıyorlar. Yani bilimle bakıyorlar, araştırıyorlar iyice detaya indiği zaman bir kontrol olduğunu ve hepsinin bir ahenk içinde çalıştığını görüyorlar. Ve hepsinin birbirine düzenli olarak çalıştığını görüyorlar.
İnşallah.
Bu da işte insanların kimin esas yaratıcı, akıl sahibi olduğu ve hiçbir şeyin tesadüfen dünyada ve canlılarda bulunmadığını çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetlerinin tekrarı olacak. Saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak Gaziantep Olay TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanacak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.